Kitap 6. Körler Derneği'nce gönderilen kasetlerden Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye aktarılmıştır. Konuşan kitaplarımız yalnız yetkili kuruluşlarca çoğaltılabilir. Hiçbir ticari amaçla kullanılamaz. Görme özürlü olmayanların görme özürlüler için seslendirilmiş konuşan kitaplardan yararlanmaları yasaktır. Telefonlar 0232 446 46 31 ve 0232 483 3023. E-posta bilgi turgok.org. Web sitemiz www.turgok.org.
Tek Yol Aziz Nesin. Adam Yayınları 5. Basım. Seslendiren Nermin Gültekin. Bu romanın kahramanını 1951 yılında Üsküdar Paşa Kapısı cezaevinde tanımıştım. 50 yaşın üstünde sabıkalı bir sahteciydi. Romanda taslaman bu adamı anlattığımı söyleyecek değilim. Hatta anlattığım hiç de bu adam değildir denilebilir. Ama romanda anlattığım Paşazade'yi bana esinleten canlı kaynak, cezaevinde tanımış olduğum o sabıkalı sahteci Paşazade olmuştur. Sabıkalıların pek çoğu gibi Paşazade de çok usta bir anlatıcıydı. Yine bu sabıkalıların çoğu gibi doğmacı olarak birden uydurduklarını, sanki gerçekten başından geçmişçesine anlatıyordu. Bu uydurup anlattıklarından çok beğenilenleri, tıpkı bir yazarın pek çok müsveddeler yapması, yapıtı üzerinde düzeltmeler, çıkarmalar, eklemeler yaparak uzun uzun çalışması gibi, o da düzelte değiştire, ekleye çıkara, allayıp pullayıp anlatarak ona sonunda en iyi biçimi verirdi. Bu uydurmalarının en etkililerini o denli çok anlatırdı ki, sonunda bu yalanlarına kendisini inandırmış olurdu. Uydurduğu yalanlarına en önce kendisi inanmış olduğu için de anlattıkları inandırıcı ve etkili oluyor, dinleyenleri de inandırıyordu. Yazdığı yapıtta anlattıklarına gerçek diye inanmak iyi yazarlığında baş koşuludur. Tanışıklığımız epey sürdükten sonra bir gün bana kendisi için uydurup anlattıkları içinde zaman zaman hangisinin gerçek kendisi olduğunu şaşırdığını söylemişti. Yani yalanları arasında boğulup kendi kendisini yitirmişti. Kimi lehin gerçek kişiliğinin, ana babasının, çocukluğunun, anılarının uydurma ama uydurduğu öz yaşam öyküsünün, serüvenlerinin ise artık kendisine gerçekmiş gibi geldiğini söylemişti bana. Şurası bir doğru ki bir insan kendisine değin ne denli yalanlar uydurursa uydursun, ister istemez ve zorunlu olarak düşlerini, tasarlarını, özlemlerini, hayallerini yani yine de kendisini anlatmaktadır. İnsanoğlu büsbütün kendinden kopuk, yalıtılmış yalanlar uyduramaz. Bu yüzden her yalanda yalanı söyleyenin bir gerçek yanı da gizlidir. Paşazade de başından geçmiş gibi yalanlar uydurarak yine kendisini anlatıyordu. Paşazade sahteciliklerinin, hırsızlıklarının hiçbirini yatsımıyordu. Çünkü yıllardan beri o denli çok cezaevine girip çıkmıştı ki artık suçlarını yatsıyacak durumu kalmamıştı. Suçlarını yatsımak şöyle dursun, anlatılanların da bu suçlarını daha da artırıyor, çoğaltıyor, abartıyor ve suç üretiyordu. Bence o işte bu yüzden de artık sahteciliğinin sanatçısı olmuştu. Sabıkalarını artırıp üreterek anlatmaktan beğeni, hatta onur duyan ünlü kadın avcısı Eyüplü Halit, sahte gazeteci Mahmut Saim ya da muslukçu Tevfik gibi sabıkalılardan ayrımı vardı. Paşazade başına gelen bu belalar için öbürleri gibi elden ne gelir, yazgın böyleymiş, alın yazın bu diye kendisini avutmazdı. O vicdanını susturmak için suç işlemesine daha beşeri bir gerekçe uydurmuştu. Şöyle derdi: tek yol kalmıştı, sahtecilik. Başka hiçbir umarım yoktu, sahtecilik yapmak zorundaydım. Bütün yollar bana kapalıydı, önümde yalnız tek yol vardı. İşte bu romana tek yol adı verişim bundandır. Bu yüzden çaresiz kalanların ya da çaresiz kaldığını sananların romanını yazmak istedim. Eskiden gazetecilik de yapmış olan bir arkadaş Pendik'te deniz kıyısında bir restoran açmıştı. Sanırım 1967 yılındaydı. Bir gece dostlarımla o restorana gittiğimde Paşazade'yi orada şef garson olarak görmüştüm. Siyah giysisi, kolalı ak gömleği ve siyah papyonuyla şef garsondan çok yıllarını dış işlerinde yüksek bir görevde harcamış bir diplomata benziyordu. Beni görünce büyük bir korkuya kapılarak restoran sahibine kimliğini açıklamamam için yalvardı. Hangi işe girse bir süre sonra kimliği anlaşılınca ya da polis kendisini tanıyınca işten kovuluyormuş. Sürünmekten bıktığını, o yaşta yeniden cezaevine girmek istemediğini söylüyordu. Görüyorsunuz ya demişti, bütün yolların önümde kapanmamasına çalışıyorum. Yalnızca açık kalan o tek yoldan gitmek istemiyorum. Restoran sahibine Paşazade'nin kimliğini açıklamalı mıydım, açıklamamalı mıydım? Açıklasam belki de tek yol dediği o yola sapacak, kesinlikle de yakalanıp yine cezaevine tıkılacaktı. Açıklamasam yine tek kurtuluş yolum kalmıştı diye bir gerekçe uydurarak bir sahtecilik yapacak, restoran sahibine zararı dokunacaktı. Ne yapmam gerektiğinde ikircikliydim. Yaşamları suçlarla dolu bu sabıkalıların bir bakıma sanatçılara, özellikle de yazarlara benzediklerini vurgulamak istiyorum. Çünkü durmadan kendilerini başkalarıymış, başkalarını da kendileriymiş gibi anlatarak var olduklarını çevrelerine, çağlarına, bütün bu dünyaya ispata çalışırlar. Kahramanı kendileri olarak uydurdukları her yalanda ben de varım, hey insanlar, bu dünyada ben de yaşıyorum demek istemektedirler. O gece bana o restoranda ne olağanüstü bir aşçı olduğunu ispat için kendine göre büyük bir aşçılık başarısını anlatmıştı. Anlattığı olay çok iğrençti. Adlarını, yerlerini, tarihini de söyleyerek anlattığı olay şuydu. Adını söylediği lüks bir otelin restoranında çalıştığı sırada zengin bir yabancı kadın müşteri, Fransızca olarak adını unuttuğum bir yemek istemişti. Gecenin geç saatinde bu yemeğin gereçlerini bulma olanağı yokmuş. Paşazade o yemeği yapabileceğini söylemiş. Eski siyah çorabını mutfak bıçağıyla ince ince kıymış. Yanına gerekli şeyleri katıp yağda kızartmış. Bütün ayrıntıları şaşırtıcı bir özenle anlatmıştı. İstenilen yemeği yapıp yanına nefis garnitür koymuş. O Fransızca adı olan yemeği yabancı kadın yedikten sonra kutlamak için aşçınızı görmek istiyorum. Bugüne değil bu yemeği bu denli iyi pişirilmişini yememiştim demiş. Paşazade aşçılıktaki ustalığını ispatlamak için ben diyordu kirli çorabımı en nefis yemek diye yedirebilirim. Kesin olarak biliyorum ki bu iğrenç mide bulandırıcı olayı hemen orada uyduruvermişti. Ama önemli olan tıpkı bir usta yazar gibi her biri doğru ve yalnız gerekli olan en ince ayrıntılara dek inerek bu uydurmasını yaşamdaki kimi gerçeklerden daha inandırıcı biçime sokmuş olmasıydı. Şef garsonun gerçek kimliğini açıklayıp açıklamamayı düşünürken restoranın sahibi bana "Bizim şef garsonu tanıyor musun?" diye sordu. "Tanımıyorum" diyemezdim. Çünkü Paşazade'nin bana uzun uzun bir şeyler anlattığını görmüştü. Ben de ona "Ya sen tanıyor musun?" diye sordum. "Elbet, çok ünlü bir sabıkalı" dedi. "Kimden öğrendin?" "Polis gelip söyledi ama onun kim olduğunu bildiğimi kendisi bilmiyor." "Çıkaracak mısın işten?" "Nasıl çıkarayım? Bunca yıldır bunun gibi her işten anlayan birini bulamamıştım. Sırasında aşçılık yapıyor, sırasında müdürlük, şef garsonluk, hem de en iyisini. Üstelik görmüş geçirmiş, doğrusu ucuza da çalışıyor." Bu romanı bana esinleten, romana kaynaklık eden kişi işte bu Paşazade'dir. Romanda anlattığım, daha doğrusu kendi kendini anlatan kişi hem bu Paşazade'dir hem de değildir. Hatta onu hiç anlatamadım bile diyebilirim. Ama onu tanımamış olsaydım bu romanı yazamazdım. Şam Baba yüzünden, yönünden kayan bir yaşam. Pek şaşacaksınız ama zaman zaman gerçek kimliğimi, gerçek adımı kendim bile şaşırıyorum. Yıllarca hep başkaları olarak yaşadım. Kendimi bulamıyorum şimdi. Gerçek olan kendim neredeyim? Gerçek kimliğim çok gerilerde kaldı. Hatırlanmayacak kadar gerilerde. Birisi arkamdan Ahmet diye, Mehmet diye ya da Ali, Veli diye herhangi bir adla seslense bana sesleniliyor sanarak dönüp bakıyorum. Çünkü ben bütün bu adların hepsini taşıdım. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Bey miyim? Müfettiş Rıza Bey miyim? Müteahhit Vehbi Bey miyim? Başkomiser İbrahim Fidan mıyım? Doktor Reşat Tanyar mıyım? Yoksa Yüksek Mühendis Rıfat Kocaeli miyim? Büründüğüm sahte kimlikleri bile şimdi tek tek sayamam. Çok kişi kendi yaşamını sürdüremediği kanısındandır. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum diye dertlenenler çoktur. Oysa yaşanılan her neyse, kişi beğense de beğenmese de, o yaşam onun kendi yaşamıdır. Ama ben hiç de öyle değilim. Yıllardır kendimi hiç yaşamadım. Hep başkalarının kimliğinde yaşadım. Kendim, gerçek kendim yokum ki ortada. Artık ben kendimi bulamaz oldum. Belki de benim gerçek kimliğim budur. Kendisi olamayan, var olmayan, başkaları olarak yaşayan bir insan. En olmayacak şeyler, en önemsiz olaylar insanın yaşamını en olmadık biçimde değiştiriyor. Birden yön değiştiren yaşamımız yolundan kayıyor. Diyelim yolda giderken ayağımız bir taşa takılıp ya da su dolu bir çukura basıp düşüyoruz. Düştüğümüz yerden kalkıp acıyan bacağımızı ovalayana dek bir iki dakika geçiyor. Sonra yavaş yavaş yürüyoruz. Karşımıza bir tanıdık çıkıyor. Bizi bir yere götürüyor. Götürdüğü yerde bir kızla tanışıyoruz. Ona tutuluyoruz. O kızla evleniyoruz. Ne dersiniz buna? Ayağımıza taş takılıp ya da çukura basıp düşmeseydik, orada birkaç dakika oyalanmasaydık, karşılaştığımız o tanıdık oradan geçip gitmiş olacak, onu görmeyecek, onun tanıştırdığı kızı sevmeyecek ve o kızla evlenmeyecektik. Ayağımızın taşa takılmasından o kızla evleneceğimiz zamana dek daha pek çok olasılıklar sıralanabilir. Bu olasılıkların sayısı sonsuza dek çoğaltılabilir. 5 dakikalık yaşantımızın içine sığabilecek olasılıklar sonsuza dek uzatılabilirse, bütün bir yaşam boyu başımıza gelecekleri bir düzene koymaya çalışmanın ne boş bir çaba olduğu ortaya çıkar. Yolda giderken ben düşeceğime o arkadaş düşebilirdi. Onunla karşılaşmazdık, karşılaşırdık, beni başka bir yere götürürdü. O kızla tanışmazdım. Diyelim en olmadık bir zamanda sizi bir arı sokması yüzünden yaşam çizginizin nasıl değişebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Hepimizin hayatı işte böyle bir takım entipüften rastlantılara dayanıyor. Hayır hayır, sabıkalı bir sahteci oluşuma kendimce gerekçeler arıyor ya da uyduruyor değilim. Hele 5 dakikalık yaşantımız içine bile sayısız olasılıklar girebilir diye yazgıya inanıyor da değilim. Kader mi dediniz? Öyle. Cezaevlerinin benim gibi bahtsız gediklileri çıkış ve kurtuluş yolu bulamamalarının gereği olarak alın yazısına, yazgıya inanırlar. Oysa benim anlatmak istediğim kader değil, insanın başına gelebilecek olasılıkların sonsuzluğundaki umarsızlığıdır. İnanılacak gibi değil ama gerçek bu. Bir Şam Baba tatlısı benim yaşamımın akışını tersine çevirmiştir. Askeri lisede öğrenciydim. Pek öyle çalışkan bir öğrenci değildim ama her yıl sınıfımı geçiyordum. Son sınıfa gelmiştim. Harp okuluna geçmemize 1,5 ay kalmıştı. Yaramaz, haşarı bir delikanlıydım ama hocalarım, subaylarım severdi beni. Sporcuydum, güreşirdim, iyi de top oynardım. Üstelik matematik dersinden de sınıfın çalışkanları arasındaydım. Babam her nedense nüfus kağıdımı geç çıkartmış olduğu için nüfus kağıdımda gerçek yaşımdan 4 yaş küçük görünüyordum. Bu yüzden sınıf arkadaşlarımın en büyüğü, en yaşlısı bendim. Onlar 18-19 yaşlarındayken benim gerçek yaşım 23'tü. Üstelik iri yarıda olduğundan daha da büyük görünüyordum. Benden genç görünen bir öğretmenimiz bile vardı. Biz o zamanlar lisede mutfak nöbeti tutardık. Her gün içimizden biri sırayla nöbetçi efendi olur, mutfak işleriyle uğraşırdı. Yemeklerin iyi olduğu günlerde biz sınıfın birkaç haylazı, ille de o gün mutfak nöbetçisi olmanın yollarını arar bulurduk. Çalışkan öğrenciler ders çalışmalarına engel olacak diye mutfak nöbeti tutmak istemezlerdi. Onların nöbetlerini birkaç arkadaş aramızda bölüşürdük. Daha da olmazsa pazarlıkla mutfak nöbeti satın alırdık. Bir tabak dolusu böbrek, ızgara ya da tatlı karşılığında mutfak nöbeti satın alınabilirdi. Nöbetçi efendi derslere girmez, sözde mutfak işleriyle, yemeğin dağıtımıyla uğraşırdı. Yani dalgacılığın en iyi yolu mutfak nöbetçiliğiydi. Mutfak nöbetçisi olan koyun böbreklerini, yüreklerini, pirzolaları kendisine ve arkadaşlarına ayırırdı. Bir karavana dolusu böbrek kızartması, ye de ye. O gün listede tatlı varsa bir karavana dolusu da tatlı. Elbet bu işler gizli kapaklı yapıldığından herkes koğuşlara çekilip uyuduktan sonra en iyi yemekler, tatlılar karavana karavana, üzüm hoşafları bakır güğümlerle koğuşa taşınırdı. Arkadaşlar atıştırırdık. Öğrencilerin daha o yaşta yemek ve yönetim işlerine alışmaları için düşünülmüş olan mutfak nöbetçiliği, bizim uyguladığımız biçimde gerçek yaşamdaki hak yiyiciliğe daha uygun olarak yürütülüyordu. Burada bir açıklama yapmak gereğini duyuyorum. Paşazade bana öz yaşamını anlatırken, benim yazdığım gibi gerçek yaşamdaki hak yiyiciliğe daha uygun olarak dememişti. Onun ağzından bu söz aynen şöyle çıkmıştı. Tam hayatta olduğu gibi işte, namussuzluğu, alçaklığı daha o yaşta öğreniyorduk. Mutfak nöbetçiliğinde ben öyle aşırı insafsız değildim. En insafsızımız Hercai Recai dediğimiz arkadaşımızdı. O mutfak nöbetçisi oldu mu gece yarısı bizi dürterek, tekmeleyerek, sövüp sayarak tatlı uykumuzdan uyandırır, yiyin ulan yiyin diye karavana dolusu kızarmış en iyi etleri önümüze sürerdi. Yemezsek olmaz, ille de yenilecek. Koğuşta iki ranza arasındaki yere bağdaş kurar, yarı uyur, yarı uyanık etlere, tatlılara dalardık. Bu ikram işi karşılıklı olurdu. Bir arkadaş bize ikram etmişse, mutfak nöbeti sırası bize gelince biz de ona ikram etmek zorundaydık. Bir gece tatlı uykumun arasında yeğin bir tartaklanmayla yatağımdan sıçradım. Hey gidi, ne deli günlerimizdi. Tartaklanma dersem şöyle böyle sanmayın, dayak bunun yanında hiç kalır. Üstelik şakaya getirilip de tekme tokat giriştiklerinden siz karşılık da veremezsiniz. Bizimkisi ayı şakası denilen şakalardan. Şaka değil, gerçek ayıcılık. Ben o gün koşu antrenmanını yaptığından çok yorgun düşmüşüm. Öyle kolay kolay uyanacak gibi değilmişim. Hercai recai bir yandan, sıçan Bedri bir yandan basıyorlar tekmeyi, veriyorlar yumruğu. Bir de baktım Hercai recai, sıçan Bedri, Zil Kemal, Kandil Recep, Boru Burhan, can alıcıların tayfaları gibi başıma dikilmişler. Yorgunluktan, uykudan gözümü açıp bir türlü kendime gelemediğimden, gidin başımdan yemek memek istemem diye bağırdımsa da, beni kuşatanlar içinde laf anlar kimse olmadığından, biri battaniyemi alaşağı ederken öbürü donumu sıyırmaya çalışıyor. Kandil Recep de musluktan ağzına doldurduğu suyu yüzüme püskürtüyor. Artık uyku mu kalır? Söve saya kalktım yataktan. Ranzaların arasında döşemeye çöküp, tepeleme bir kavanozuna dolusu kızarmış etleri ellerimizle atıştırmaya başladık. Üç güğümde üzüm hoşafını içtik. Öğleden önceki son derslerde kulağı hep yemek borusunda olduğu için boru lakabını taktığımız Burhan bana, ''Yarınki yemek listesinde Şam babası var, mutfak nöbetini sen al.'' dedi. ''Nöbetçi subayı balyoz hakkıysa ben mutfak nöbeti filan tutmam.'' dedim. Yüzbaşı balyoz hakkı bizim sınıf subayımızdı. Demir gibi sağlam bir adamdı. Yumruğu balyoz gücünde olduğundan ona balyoz hakkı derdik. Tüfeği namlusunun ucundan, arpacığın olduğu yerden tutar, dirseğini hiç bükmeden havaya kaldırır, yine dirseğini kıvırmadan tüfeği yere indirirdi. Bizden önceki sınıftan bir çocuk, bir akşam okuldan kaçmak için pencerenin demir parmaklıkları arasından geçmeye çalışırken, oraya sıkışmış, ne öteye geçebiliyor ne de gövdesini geri çekebiliyormuş. Acıdan bağırmaya başlamış, yetişen arkadaşları bir türlü demir parmaklığı açıp oğlanı çıkaramıyorlarmış. Onlar orada uğraşıp dururken balyoz hakkı geliyor, balyoz hakkı diye koridordan sesler duyunca hepsi bir yana kaçışmış. Ama öbür oğlan iki demir çubuk arasında pencereye asılı kalmış, debelenip duruyormuş. Balyoz hakkı gelmiş bunun başına, bir eliyle bir demir çubuğu, öbür eliyle de öbür demir çubuğu tutup iyi pişmiş tavuğun etini kemiğinden ayırır gibi iki demir çubuğu aralamış, oğlanı dışarı çekmiş. Asıl önemlisi bundan sonrası. Balyoz hakkı geliyor diye kaçışan oğlanlar koridor köşelerine yığılmışlar, ne olacak diye oradan dikizliyorlar. Balyoz hakkı demir çubukların arasından kurtardığı çocuk düşüp yere yığılınca ona ne bağırmış, ne bir şey sormuş, ne vurmuş. Hiçbir şey olmamış gibi dönüp arkasını gitmiş. Artık bundan sonra o çocuk okuldan kaçabilir mi hiç? İşte balyoz hakkı böyle bir balyoz hakkıydı. Ondan korktuğum, çekindiğim kadar hayatımda hiç kimseden korkup çekinmemişimdir. Yalnız ben değil, ondan bütün öğrenciler korkardı. Çok yakışıklı, aslan gibi bir yüzbaşı. Hem korkardık hem de onu çok sever sayardık. Çünkü hiç belli etmez, açığa vurmazdı ama onun da bizi çok sevdiğini bilirdik. Sınavlarda çakıp sınıfta kalınca alaya çıkarırlardı. Alaya çıkmamamız için balyoz hakkının nasıl canla başla çalıştığını, çırpındığını biliyorduk. İçimizden birini alaya çıkarılmaktan kurtarmazsa çok üzülürdü. Balyoz hakkı bizim okulda lisenin ilk sınıfında okurken Birinci Dünya Savaşı patlamış. O savaşta çok subay kırımı olunca subaylar azalmış. Lisenin son sınıfındaki öğrencilerden iri kıyım olanlarını seçip kısa bir süre talimgahta eğittikten sonra subay olarak savaşa sokmuşlar. Onlar da kırılıp subay yine yetmez olunca daha aşağı sınıftakilere sıra gelmiş. Bu bizim balyoz hakkı genç irisi olduğundan daha liseyi bitirmeden talimgahta eğitilip yetiştirilip savaşın ateş hattına sürülmüş. Daha çocuk denecek yaştayken savaş ateşi içinde kavrulup pişmiş. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, arkasından balyoz hakkı Kurtuluş Savaşı'na koşmuş. Ancak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra harp okulunda okumamış subaylar için açılan kursta bir şeyler öğrenmiş. Ne öğrenmiş olabilir o kursta? Olsa olsa katıldığı her iki savaşta kendi yaptıklarının, uyguladıklarının neler olduğunu sonradan o kursta öğrenmiştir. Kendisi iyi bir öğretimden geçmemenin acısını duyduğu için bizim iyi yetişmemizi, çalışmamızı isterdi. Bu konuda hiç şakası yoktu. Çok sertti, yüzünde tek yuvarlak çizgi yoktu. Güldüğünü değil, birazcık olsun gülümsediğini bile görmedik. Bir güleni, sırıtanı görse kızardı. Bize sık sık askerin yüzü gölgeli olur derdi. Onun deyişiyle karı gibi gülmek askere yakışmazdı. Erkek gülmezdi. Hele mesleği erkeklik demek olan askerin yüzü hiç gülmezdi. Işıltılı, pırıl pırıl yüz askere göre değildi. Sol yanağındaki derin çizgi bir şarapnel parçasının iziymiş. Vücudunda 8 yarası olduğu söylenirdi. Vurdu mu Tanrı yarattı demez, bir yumrukta nakavt ederdi. Ama pek seyrek dayak atardı. Ancak yılda bir ya da iki. Oysa o zamanlar öğrencileri dövmek bir olağan eğitim aracıydı. İçimizde haftada bir iki kez dayak yemeyenimiz pek azdı. Balyoz Hakkı seyrek döverdi ama attığı dayak bir tarih olayı gibi aylarca dillerde dolaşırdı. Hele Zil Kemal yumruğu yedikçe lastik top gibi koridorun bu duvarından karşı duvarına birkaç kez çarpıp sonra pat diye düştüğü yerde kala kalmıştı. Balyoz Hakkı'nın bir iyi yanı vardı. Hangi çocuğu döverse ne yapar eder, zorla ders çalıştırır, öğretmenlere söyler, bir yolunu bulup o çocuğa sınıfını geçirtirdi. Balyoz Hakkı'dan dayağı yiyip bayılan Zil Kemal de gözlerini açar açmaz çevresindekilere sırıtarak "Oh aman ne iyi sınıfı geçtim" demişti. Kandil Recep onun sınıftan 11'e geçme sınavlarında bakmış ki Cebir'den sınıfta kalacak. Ne yapsın? Sınıf geçebilmek için Balyoz Hakkı'dan dayak yemenin yollarını aramaya başlamış. Kandil Recep her ne yapmışsa Balyoz Hakkı görmezden gelip dövmemiş. Biz harıl harıl sınavlara hazırlanıyoruz. Kandil Recep de ders çalışmaya boş vermiş. Nasıl etsem de Balyoz Hakkı'dan dayak yesem diye planlar kuruyor. Kandil Recep'in çok şaşılası bir numarası vardı. Sağ yanağını şişirir, elinin birini ağzına dayar, tıpkı trompet gibi bart bart diye sesler çıkarırdı. Kandil Recep o yılda sınıfta kalırsa alaya çıkarılacaktı. O yüzden dayak yemek için her şeyi göze alıp Balyoz Hakkı'nın arkasından yavaşça sokulmuş, bart bart diye sesler çıkarmış. Balyoz Hakkı kulağının dibinde birden o sesi duyunca ürkmüş mü, kızmış mı, her ne olmuşsa iki adım geriye sıçrayıp bir de bakmış ki karşısında Kandil Recep süklüm püklüm duruyor. Balyoz Hakkı'ya dövmesi için kolaylık olsun diye de suratını uzatmış. Balyoz Hakkı yakalamış bunu kulağından sürükleye sürükleye odasına tıkmış. Biz haberi duyunca dersliklerden fırladık, koridora yığıldık. Balyoz Hakkı'nın odasının kapısını gözlüyoruz. Bakalım Kandil Recep o kapıdan sağ mı çıkacak yoksa leşini mi çıkaracaklar? Bir zaman bekledik. Odadan ses çıkmadı. Ne Kandil Recep'in ağlama sesi ne Balyoz Hakkı'nın bağırması. Bunun üzerine Zil Kemal tamam dedi. Mutlak oğlanı boğdu ki gıkı bile çıkmadı. Neden sonra Kandil Recep odadan çıktı. İki gözü iki çeşme ağlıyor. Zil Kemal Balyoz Hakkı'nın dayağının nasıl olduğunu bildiğinden Kandil Recep'i ağlar görünce dayak yememiş dedi. Balyoz Hakkı buna bir vursaydı baygın düşer ağlayamazdı. Kandil Recep'e niçin ağladığını sorduk. Balyoz Hakkı dövmemiş de sınıfta kalıp alaya çıkacak diye ağlıyormuş. Balyoz Hakkı kulağından sürüyerek bunu odaya sokunca ulan it ne bok yersen ye seni dövmeyeceğim demiş. Kandil Recep aman yüzbaşım ne olursunuz beni dövün eşek sudan gelesiye dövün de adam edin diye yalvarmaya başlamışsa da Balyoz Hakkı karı gibi yalvarma yıkıl diye bunu kovmuş. Kandil Recep ayağınızı öpeyim bir iyilik edin de hiç olmazsa bir tokat atın diye köpeklik edince yalvarıp yakarmalardan hiç hoşlanmayan Balyoz Hakkı çok kızmış. O kızgınlıkla bunu pataklayacak ama o zaman da sınıf geçirtmesi gerekiyor. İğrenir gibi suratını buruşturarak ulan askerliği de pislediniz erkek gibi söyle bakayım hangi dersten zayıfsın diye sormuş. Kandil Recep de bu sorunun sevinciyle topuklarını birbirine vurup yeniden esas vaziyete geçerek tekmil verir gibi makine hızıyla saymaya başlamış. Cebir, geometri, trigonometri, kimya, fizik, kozmografya, jeoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, ruhiyat. Balyoz Hakkı bakmış ki zayıf dersleri saymakla bitecek gibi değil. Ulan Allah belanı versin yeter geriye ders kalmadı demiş. Utanmazlığı iyice ele alan Kandil Recep de cimnastikten durumum iyicedir yüzbaşım. Evelallah yardımınız olmadan da cimnastikten geçerim diye şımarmış. Kandil Recep boşuna umutlanmış. Çünkü Balyoz Hakkı hiç boşuna uğraşma oğlum dövmeyeceğim seni demiş. Kandil utanmadan neden yüzbaşım diye sorunca dövmem oğlum demiş. Ama sınıfta kalır alaya çıkarım yüzbaşım. Balyoz Hakkı kapıyı dışarıdan kapa diye bağırmış. Balyoz Hakkı birine kızınca defol git anlamına onun daha kibarcası olarak kapıyı dışarıdan kapa derdi. Kandil Recep de çıkmış dışarı ağlayıp durması bundanmış. Sınavlar sona erdi. Kandil Recep fizikle cebirden bütünlemeye kaldı. Tatilde arkadaşları evlerine sılaya gidiyorlar. Kandil Recep ödemişliydi. Balyoz Hakkı Kandil Recep'i tatilde sılaya göndertmedi. Okulda alıkoydu. Aileleri ya da gidecek kimseleri olmadığı için sılaya gitmeyen iki çalışkan öğrenciyi de başına vermiş Recep'in. Onları her gün bir odaya kapatıyor, ders çalıştırıyormuş. Recep çalışmayacak, kaytaracak olursa balyoz hakkı basıyormuş köteği. Ayrıca öğretmenleri de rica etmiş, arada bir Recep'e ders vermişler. Biz tatilden dönünce Recep, arkadaşlar dedi, yediğim dayaklardan her yanım çürüdü. Sonra nasır tuttu ama sınıfı da geçtim. O dayaklardan nasıl ölmediğini sorduk. Balyoz hakkı Recep'in canı çok yanmasın diye eliyle değil sopayla dövüyormuş. Kandil Recep, 3 hafta dayaktan sonra bir zihnim açılsın, bir zihnim açılsın, cebiri fiziği söktüm attım diyordu. Biz arada Kandil Recep'e nasıl korkmadan balyoz hakkının arkasından boru gibi öttüğünü sorardık. Ne yapayım arkadaş derdi, nasıl olsa alaya çıkaracaklardı. Ya ölüm ya kalım deyip her şeyi göze almıştım. İşte böyle bir balyoz hakkı bu. Ondan ödüm koptuğundan onun nöbetçi olduğu gün ben mutfak nöbetçisi olmak istemiyordum. Derslerden kaçmak için başkasının yerine nöbet tuttuğumu bir öğrenirse yandım. Balyoz hakkıdan hiç dayak yemiş değildim. Mutfaktan tatlıları en çok benim kaldırdığımı bildiklerinden arkadaşlar Şambaba tatlısının verileceği o gün ille de benim mutfak nöbetini almamı istiyorlardı. En insafsız mutfak nöbetçilerinden Hercai Recai'nin nöbeti almasını söyledim. Ama o gün nöbet aldığından ertesi gün bir daha mutfak nöbetçisi olamazdı. Sıçan Bedri, yarın nöbetçi subayı balyoz hakkı değil Güyüm Beşir dedi. Güyüm Beşir çantadan yetişme dedikleri, yani okuldan diplomalı olmayan bir subaydı. Kıta çavuşuymuş, savaşta tezkere bırakmış. Büyük yararlıklar göstermiş, başçavuş yapmışlar, sonra teğmen olmuş. Yüzbaşılığa kadar yükselmiş, silah ve savaş arkadaşları general olmuşlar. O yüzbaşılıkta kalmış, yaşlı, çok yumuşak, iyi yürekliydi, Şamlıydı. Onca yıldır dilini düzeltememiş, Türkçeyi Arap ağzıyla konuşurdu. Trampet diyemez, trampeta derdi. Başçavuş diyemez, beş çavuş derdi. Bütün yemek ve su kaplarına nedense hep Güyüm derdi. Güyüm de diyemez, Gürgüm derdi. Bu yüzden de ona Güyüm Beşir diye ad takmıştık. Onun nöbetçi olduğu günler sabah kahvaltısında reçel dağıtılırken gözünün önünde birkaç tabak reçeli çocuklar kaçırırlardı. Güyüm Beşir reçel tabaklarını bir bir sayar. Diyelim 40 tabak reçel var. Ama başını çevirmeye kalmaz, tabaklar 35'e iner. O zaman çileden çıkan Güyüm Beşir şöyle bağırırdı. Şimdi 40 gürgüm reşel vardı yehu, şimdi yehu, kim şaldı yehu, 5 gürgüm reşel yok yehu, hangi hargele aldı yehu, diyene kadar 3 tabak reçel daha yok olurdu. Gürgüm Beşir bağırırdı. Yehu, 3 gürgüm reşel daha yok, kim aldı, hangi hargele yürüttü yehu. Gürgüm Beşir'in kendine özgü sözlüğü vardı. Elektrik demez, elektrik yerine çıra derdi. Ama çırayı da şıra olarak söylerdi. Onun gençliğinde ordugahta elektrik yok, çadırlarda çıra yakarlarmış. O yüzden Güyüm Beşir eski alışkanlığıyla elektriğe hala çıra diyordu. Yine onun gençliğinde boru yerine kimi zaman trampet çalınırmış. O nedenle boru çaldı mı diye soracak yerde trampet ha şaldi mi diye sorardı. Biz onun kendine özgü sözlüğünü öğrenmiştik. Ama bir başkası Güyüm Beşir'in ne dediğini kolay kolay anlayamazdı. Onun nöbetçi olduğu akşamlar yoklama çok eğlenceli geçerdi. Yoklama borusu çalar, öğrenciler iç bahçeye dizilir. Nöbetçi efendi yoklamayı hazırlar. Güyüm Beşir nöbetçi efendiye şöyle seslenir. Beş çavuş, nöbetçi efendi koşarak gelir. Güyüm Beşir'in karşısında topuklarını çarparak esas vaziyete geçer. Buyur yüzbaşım. Trampet ha şaldi mi? Çaldı yüzbaşım. Hep şıralar yandı mı? Yandı yüzbaşım. Yoklama tamam mı? Tamam yüzbaşım. Heydi yellah. Ertesi gün Güyüm Beşir'in yoklama subayı olacağını öğrenince ben de mutfak nöbeti tutmaya razı oldum. Mutfak nöbeti sırasını 6 Şambaba karşılığında çalışkan bir arkadaştan satın aldım. Nöbet günü gündüzden her şeyi hazırlamıştım. Bir karavana dolusu yürek, böbrek, ciğer kızartmasıyla 2 karavana dolusu Şambaba'yı da mutfaktaki gizli yerlere saklamıştım. Bir gün önce okulumuza askeri okullar müfettişi olan bir paşa teftiş için gelmişti. Kimya dersinde paşa bizim sınıfa girdi. Arkasında müdürümüz, daha başka subaylarımız vardı. Paşa girince kimya öğretmenimiz töreye uyup dikkat diye bağırdı. Biz de hep birden rap diye ayağa fırladık. Paşayı görünce şaşırıp kaldık. En çok şaşıran da bendim. Çünkü karşımda kendimi görüyor gibiydim. Daha önce de söylediğim gibi ben o yaşlarda yaşımdan büyük gösteren bir delikanlıydım. Paşa da tıpkı benim gibi tıkız, yanakları al al, yaşından çok genç gösteren bir adamdı. Sanki aramızda 5-10 yaş ayrımı olan ağabey kardeş gibiydik. Paşa kimya öğretmenine ne anlatıyordunuz diye sormuştu. Öğretmenimiz de hiç unutmam o zamanki terimlerle Hamz-ı Kibrit'in istihracını anlatıyordum paşam demişti. Siz şu olacağa bakın, paşa parmağını bana uzatıp da kalk anlat bakalım Hamz-ı Kibrit nasıl ihraç edilirmiş diye sormaz mı? Sorunun cevabını hiç bilmiyordum ama çok iyi bildiğim başka bir konuyu anlatmaya başladım. Susunca paşa sonra diye sordu. Bu kadar efendim dedim. Paşa, aferin daha çalış dedi. İyice pişirmemişsin. Anlatırken kem küm ediyorsun. İyice pişir dersi. Baş üstüne efendim dedim. Paşa kapıya yönelince kimyacı bir daha dikkat çekti. Paşa gittikten sonra kimya öğretmenimiz, paşa akraban mı diye sordu. Hayır efendim dedim. Pek şaştı bu benzerliğe. Boşuna insanlar çift yaratılmış dememişler dedi. Akşam oldu, yoklama borusu çaldı, orta bahçeye dizildik. Ben nöbetçi efendisi olduğundan sınıflardan yoklama kağıtlarını topladım. Güyüm Beşir her nöbetinde olduğu gibi "Beş çavuş" diye seslendi. Koşarak gidip selamı çaktım. "Buyur yüzbaşım." "Trampet ağa şaldi mi?" "Çaldı yüzbaşım." "Hep şıralar yendi mi?" "Yandı yüzbaşım." "Hey diyellah." Yoklamadan sonra sırayla yemekhaneye girdik. Yemek yenildi, bir süre sonra herkes dersliklere çekildi. Her gece bir saatlik mütalaa denilen ders çalışma zamanımız vardı. Daha sonra yat borusu çaldı. Arkadaşlarım koğuşlara gitti. Ben mutfakta sözde bulaşık temizlik işlerini denetliyordum. Et ve tatlı karavanalarını gece yarısına doğru koğuşlara götürebilirdim. Çünkü ancak o saatte el ayak çekilir, nöbetçi subayı da yatardı. Ama ertesi sabah hamam sırası bizim koğuşta olduğundan erken kalkmam gerektiği için gece yarısını beklemeden karavanaları götürmeyi düşündüm. Öğrenciler koğuşlara çekildikten bir iki saat sonra Şambaba dolu karavanın iki kulpundan iki elimle tutup kimse görmesin diye kollayarak yürümeye başladı. Önce Şambaba dolu karavanayı koğuşa çıkaracak, arkadan da kızarmış et karavanalarını getirecektim. Koridorların köşe başlarında merdiven altlarında siper alıp yanımı yöremi kolaçan ediyor, görünürlerde kimse yoksa bir kıpırtı bir soluk duyulmuyorsa ayaklarımın ucuna basarak yürüyordum. İleride bir karaltı görsem o karaltı çekilene kadar bekliyordum. İkinci kat koridorundan merdivene çıkacağım sırada aralık bir kapıdan dışarıya ışık vurduğunu gördüm. Bu kapı her zaman kapalı durur. Okula müfettiş ya da büyüklerden bir konuk gelirse o zaman burası açılırdı. Biz öğrenciler o kapının açıldığı koridordan işlemezdik. Orası öğrencilere yasaktı. Ama ben o gece elimde Şambaba dolu karavanayla kimseye görünmeyeyim diye pek az kişinin gelip geçtiği oradan gelmiştim. Evet, ben o gece her zaman geçtiğim koridordan geçseydim, her zaman çıktığım merdivenden koğuşa çıksaydım, beni kimse görmesin diye az kullanılan o koridora sapmasaydım, şimdi burada sabıkalı bir tutuklu olmayacak, belki de bir general ya da emekli bir subay olacaktım. Tıpkı sınıf arkadaşlarım gibi. Her zaman çıktığım merdivenden başka bir merdivene saparken yaşam yolumu değiştirdiğimi nereden bilebilirdim? Aralık kapısından koridora ışık vuran odanın önünden geçerken bana doğru yaklaşan bir ayak sesi duydum. Çocuklar çoktan koğuşlara çekildiklerine göre bu gelen subaylardan biri olacaktı. Hem de gıcırtılı bir ayakkabı sesi. Olacak iş değil. Biz bu ayakkabı gıcırtısını tanırız. Çünkü bunlar balyoz hakkının körüklü rügan çizmelerinin gıcırtısı. Balyoz hakkı koridorun ta öbür başından gelirken onun rügan çizmelerinin gıcırtısını duyar, çil yavrusu gibi hepimiz bir yana dağılır, dersliklere giderdik korkumuzdan. Öyle sanıyorum ki balyoz hakkı özellikle böyle çok gıcırtılı çizmeler giyerdi ki bizi daha uzaktan etkilesin. Bu gece Güyün Beşir nöbetçi subayı olduğuna göre ya bu çizme gıcırtıları ne oluyor gecenin bu zamanı? O gece Güyün Beşir'in çok önemli bir işi çıkıp nöbeti balyoz hakkıya devredip gitmesine ne dersiniz? Öyle ya, o gece Beşir Yüzbaşı'nın bir işi çıkmayabilirdi. Elimde Şambaba dolusu karavanayla beni Beşir Yüzbaşı yakalayabilirdi. O zaman yaşam yolum beni cezaevlerine getirmezdi. Balyoz hakkının körüklü rügan çizmelerinin gıcırtılarının bana yaklaşmakta olduğunu duyunca korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Ayak sesleri yaklaşıyor, gittikçe gıcırtılar da büyüdükçe büyüyor. İşte ben korkunun verdiği o şaşkınlıkla ışık sızan o kara aralık kapıdan içeri daldım. Burası büyük bir salon. Tavanda kocaman bir avize asılıydı. Yerde halı döşeliydi. Yaldızlı koltuklar vardı. Gıcırtıları hala duyuyordum. Gittikçe yaklaşıyordu. Yavaşça kapıyı kapadım. Gıcırtı yaklaştı, yaklaştı. Kapının önünde yavaşlayıp kesildi. Demek balyoz hakkı kapının önünde durdu. Bulunduğum salondan bir odaya geçiliyordu. O odanın da kapısı açıktı. Oradan müthiş bir horultu geliyordu. Horultu öyle yüksekti ki kapı dışındaki sesleri duyamıyordum. Bir süre kulağımı kapıya dayayıp dışarısını dinledim. Epeyce sonra gıcırtıları yine duydum. Ayak sesleri uzaklaştı, gıcırtılar duyulmaz oldu. Balyoz Hakkı merdivenden çıkıp üst kattaki koğuşlara gitmiş olacaktı. Bu durumda dışarı çıkamazdım. Balyoz Hakkı'nın koğuşları dolaştıktan sonra odasına çekilip yatmasını beklemem gerekiyordu. Salonda beklerken eşyalara bakıyordum. Oymalı bir masa vardı. Masanın önündeki koltuğun arkasına bir paşa ceketi asılmış. Bir gün önce bizim dersliğe kimya dersinde gelen müfettiş paşanın ceketi. Demek içeride horlayarak uyuyan da müfettiş paşa. Nedense salonun kapısını aralık bırakmış ya da kapamayı unutmuş. Elimde şambaba dolu karavanayı yavaşça masanın üstüne bıraktım. Horultunun geldiği odanın kapısından içeri baktım. Paşa karyolada uyuyordu. Horultusuna bakılırsa hiç de uyanacak gibi değildi. Paşanın elbisesinin asılı olduğu koltuğa sokuldum. Paşanın ceketinin sarı parlak düğmeleri, apoletindeki yıldızlar, sırmalar, yaldızlar, pantolonundaki kırmızı zırh gözümü aldı. Bakışımı onlardan, o renklerden, o parıltılardan çeviremiyordum. Paşanın apoletlerini ellemeye, parlak sarı düğmelerini okşamaya, yıldızlarına dokunmaya başladım. Aradan bunca yıl geçti, hala neden böyle yaptığımı bilemiyorum. Ben de paşa olmak isterdim. Bütün tutkum paşa olmaktı. Belki de paşalığa duyduğum aşırı istek beni içimden zorlamıştı da onun için paşanın yıldızlarını okşuyor, apoletini elliyor, düğmelerine dokunuyordum. Nasıl olduysa paşanın ceketini giymeyi düşündüm. Önce ceketini giydim, duvardaki aynaya baktım. Gerçekten de paşaya çok benziyordum. Pantolonumu çıkarıp paşanın pantolonunu da giydim. Nasıl olsa paşaya benzediğime göre bu paşa elbisesiyle koğuşlara girer, arkadaşları korkutur, sonra da onlarla alay ederdim. Tam paşa kılığına girdiğim anda yatak odasından paşa çıkıverirse halim ne olur diye düşünmek hiç mi hiç aklıma gelmemişti. Çünkü horultusunun yüksekliğine bakılırsa top patlasa paşanın uyanacağı yoktu. Koğuştaki arkadaşlarla biraz alay ettikten sonra yine paşanın elbisesini buradaki yerine koyacaktım. Arkadaşlarım beni paşa kılığında görünce tanıyıp tanıyamayacaklarını merak ediyordum. Beni tanımamaları için başıma geçirdiğim paşanın şapkasının güneşliğini yüzüme iyice indirdim. Karavana masanın üstündeydi. Çıkardığım elbisemi de masanın altına yere bıraktım. Korkmuyordum desem yalan, çok korkuyordum. Ama duyduğum o korku beni daha çok heyecanlandırıyor, daha çok çekiyordu. Yavaşça kapıyı açıp koridora çıktım, ortalıkta çıt yoktu. Merdiveni çıktım, koğuşların bulunduğu koridora sapınca çocukların gürültüleri duyulmaya başladı. Demek hala uyumayanlar vardı. O zamanlar paşalar baston taşırlardı. 40 yıl subaylık etse, albay olsa baston kullanmazdı bir subay. Ama paşa olduğu gün taktığı paşa rütbesiyle birlikte baston taşımaya da başlardı. Koğuşlardaki çocuklar paşanın geldiğini anlasınlar, bakalım ne yapacaklar diye elimdeki paşa bastonunu yere sert sert vurarak yürümeye başladım. Daha uzaktan beni gören çocuklar paşa geliyor, paşa geliyor diye fısıldaşarak, bağırışarak koğuşlarına kaçtılar. Paşa geliyor sesleri bütün koridorları dolandı. Bastonu taklatarak ağır ağır yürüyor, çocukların kaçışmalarına zaman bırakıyordu. Paşa olduğuma göre öksürmem de gerekiyordu ama paşa öksürüğü çıkarmak kolay değil. Arkadaşlar sesimden tanırlar diye öksürmüyordum. Koridordan kaçan kaçana, koğuşların kapısına dikilip içeri bakıyordum. Tıs yok, çıt çıkmıyor. Sabahleyin çocuklara paşa elbisesiyle gece koğuşları teftiş ettiğimi söylesem hiçbiri inanmaz. Onun için öyle bir şey yapayım ki sabah anlatınca paşa kılığına girip koğuşları benim dolaştığıma inansınlar. Çocukların hiçbiri dalgayı çakamadığına göre iyiden iyiye paşaya benzediğime inanmıştım. Bizim koğuşun kapısından daldım. Hepsi yataklarında battaniyelerin altına girmişler. Yatak örtülerine puşide derdik. Puşidelerin altından fıldır fıldır dönen gözlerini görüyorum. Şapkanın güneşliğini ta burnumun üstüne kadar indirdiğimden beni tanımalarının olanağı yok. Hercai Recai'nin yatağının yanına kadar geldim. Ranzanın üstündeki yatakta Recai, altındakinde Sıçan Bedri yatıyor. Şeytan diyor ki, oğlum bu fırsat her zaman ele geçmez. Hazır paşa bastonunu ele geçirmişken şu Hercai Recai'ye, şu Boru Burhan'a, şu Zil Kemal'e, şu Kandil Recep'e vur bastonu, indir kafalarına kafalarına. Battaniyelerin altında tesbih böcekleri gibi kıvrılıp kalsınlar. Vur bastonu, paşa dayağı yesinler de belki akılları başlarına gelir. Dayağı yiyince neye uğradıklarını şaşırırlar, seslerini de çıkaramazlar. Paşaya karşı ne diyebilirlermiş? Yedikleri dayak yanlarına kazanç kalır. Şeytan böyle diyor ya, nasıl olsa az sonra benim bu numaramı öğrenecekler. Çünkü açıklamazsam tadı çıkmaz. Dayanamam, söylerim. İşte o zaman yandım. Paşa diye benim sopaladığımı öğrenirlerse bunlar beni parçalarlar. İçimden uyma kör şeytana deyip yürüdüm. Arkamdan sıçan birinin kandil recibe şöyle fısıldadığını duydum. Paşanın koğuşları gezdiğinden yüzbaşının haberi yok galiba. Olsa da birlikte arkasından gelirdi. Aman haber verelim. İşte şimdi bastona kaşındılar. Bak şunlara, gecenin bir vakti nöbetçi subayına gidip efendim paşa koğuşları geziyor diyecekler de balyoz hakkının gözüne girecekler. Bunların fısıldaşmalarını duyunca adımlarımı açtım. Daha hızlı gidip oradan savuşacağım ama koğuşları dolaşmaya çıkmış bir paşa arkasından biri kovalıyormuş gibi koşamayacağından öyle pek hızlı da gidemiyorum. Hızlı gitmek paşalığın şanına dokunur, bir. Bundan başka çocuklar da kuşkulanırlar, iki. Onun için paşa adımlarıyla paşa paşa koğuştan çıkıp koridordan ağır ağır yürüdüm. Onlar gidip nöbetçi subayına haber verene kadar ben çoktan gider, paşa elbisesini yerine bırakır, kendi elbisemi giyer, koğuşa dönerim diye düşünüyordum. Koridordan ne öyle ağır aksak ne de hızlı gidiyordum. Arka koridoru geçtim, merdiveni indim, at basağın dönemecinde balyoz hakkıyla hapa hap karşılaşmaz mıyım? Çocuklar gidip de paşanın koğuşları dolaştığını söyleyince balyoz hakkı öyle bir seyirtmiş ki beni karşısında görünce hızını kesemeyip bana çarpmamak için yanlayınca üç basamak birden yukarı fırladı. Öyle tetik davranmasa az daha çarpışacaktık da merdivenden aşağı teker meker yuvarlanıp alt üst olacaktık. Artık o zaman balyoz hakkı beni birden öldürmez de parça parça parçalardı. Balyoz hakkı merdiveni üç basamak yukarı fırlamışken benim niyetim koridorun köşesini yine paşa adımlarıyla dönüp ondan sonra tabanları yağlayarak sınıflardan birine dalmak, bir sıranın altına tam siper gizlenmek. O zaman balyoz hakkı beni nereden bulacak? Artık işi yoksa koca okulun içinde sabaha kadar fırdolanıp paşa arasın. Gel gelelim adam çevik, benim köşeyi dönmeme kalmadan hop deyip yanıma geldi. Bu kez ben ters yüz edip geriye döndüm. Merdivenden çıkmaya başladım. Basamakları ikişer üçer atlasam hiçbir paşa böyle hafiflik yapmayacağından balyoz hakkı benim paşa olmadığımı anlayacak. Onun için basamakları teker teker çıkıyorum. Balyoz hakkı da sol gerimden, ense dibimden geliyor. Öyle bir belaya girdim ki içinden çıkılır gibi değil. Bu bizim arkadaşlar ne zaman yataktan fırlayıp giyindiler de koşup yüzbaşıya haber verdiler. Yüzbaşı da onları aleste tetikte bekliyor muymuş nedir? Merdiveni çıktım. Koridorda yürüyorum. Göz kuyruğuyla da çaktırmadan arada bir arkama bakıyorum. Yüzbaşı balyoz hakkı iki adım sol gerimden körüklü rügan çizmeleri gıcırda gıcır gıcırdayarak saygıyla beni izliyor. O da beni gerçekten paşa sanmış olmalı ki böyle saygıyla arkam sıra geliyor. Bu balyoz hakkının pençesinden nasıl edip de kurtulmalıyım? İçimden planlar kurarak ağır ağır yürüyorum. Şöyle mi yapsam, böyle mi etsem? Paşa olduğundan kuşkulanmasın diye de arada bir elimdeki bastonu tak tak döşeme tahtalarına vuruyorum. O uzun koridorlarda ikimizden başka kimsecikler yok. Biliyorum arkadaşlar daha uyumamışlardır. Balyoz hakkının korkusuyla uyur numarası yaparak kimisi battaniyenin altına gömülmüş, kimisi de koğuş kapısından bizi gözlüyordur. Uzun koridoru geçtik, köşeyi döndük, öteki koridora saptık. Sabaha kadar da koridorlarda böylece ne dolanamayız ya, dolansan ne olacak, sonu yok. Kendi kendime balyoz hakkının ayaklarına kapanayım diyorum ama yapamıyorum. Bizim koğuşun kapısına gelince birden içeriye dalayım diye düşünüyorum. Yüzbaşı toparlanana kadar ben birden paşa elbisesiyle yatağıma girer, battaniyeyi başıma çekerim. Ama o zaman da çocuklar şaşıracaklar. Koskoca bir paşa koşarak gelir de battaniyenin altına gizlenirse elbet arkadaşlar şaşırır. Gürültü patırtı derken yüzbaşı da gelir, beni kulağımdan tutup battaniyenin altından çıkarır. Koridorda dönüp dururken aklıma başka bir kurnazlık geldi. Paşa elbisesini aldığım salona girer, kapıyı içeriden kaparım. Yüzbaşı da paşa uyuyacak diye çeker gider. Orada bir zaman bekledikten sonra paşanın elbisesini bırakır, kendi elbisemi giyer, koğuşa gelirim. Bu planı uygulamak için merdivenden bir alt kata indim. Paşanın yattığı dairenin kapısına geldim. Tam kapıdan gireceğim, bir de ne görsem iyi. Paşa kalkmış, benim masaya bıraktığım karavanadaki şambabaları atıştırmıyor mu? Koca paşa üstünde pijaması dalmış şambaba dolu karavanaya. Ya kapı aralığından onu öylece görmeyip de birden içeri dalsaydım ne olacaktı? Pijamayla bir paşa, karşısında paşa elbiseli kendine benzer başka bir paşa görse ne yapardı? Kapı aralığından paşayı gece kılığıyla şambabalarla savaşırken görünce ters yüzü edip geri döndüm. İyi ki arkamdaki balyoz hakkı pijamalı paşayı görmedi. Yanıma sokulup bir emirleriniz mi var paşa hazretleri diye bana sordu. Neredeyse gece yarısı olacak. Bu saatte koridorlarda dönüp durduğuma göre elbette bir derdim olacaktı. Balyoz Hakkı da işte bunu uygun bir dille soruyordu. Sesimi çıkarsam paşa olmadığımı anlayacak. Onun için kafamı yukarı kaldırıp hayır hiçbir emrim yok işareti verdim. Artık işareti de aldı, çekip gitse ya, hayır yine arkamda. Yine merdiveni çıkıp koğuşların olduğu koridora çıktık. Balyoz Hakkı bu gece yarısı koridor gezintisinden bir şeyler sezinlemiş olacak ki her koğuşun kapısı önüne geldikçe bana açıklamalarda bulunmaya başladı. Paşam burası 10. sınıfın 1. koğuşu. Başka bir koğuşun kapısında paşam burası son sınıfın koğuşu. Konuşurken iyice duyayım diye ağzını kulağıma yaklaştırıyor. Ben de evet anlamına başımı sallayıp yürüyorum. Ne yapacağımı bilmeden ben hızlandım. Ben hızlanınca Balyoz Hakkı da hızlandı. Ben daha hızlandım. Balyoz Hakkı bana yetişmek için adımlarını daha açtı. Ben koşmaya başladım yüzbaşı da. Ne oldu paşam, bir şey mi var diye arkamdan koşuyor. Artık öyle oldu ki sanki paşa kaçıyor, yüzbaşı da onu kovalıyor gibi. Koridorlarda dönmeye başladık. Balyoz Hakkı benim bu apar topar koşmamı başka bir nedenden sanmış. Helaların önünden geçerken helalar burada paşam demesiyle işte ancak o zaman benim paşa olmadığımı anlamış olacak ki ulan diye bana bağırması bir oldu. Elini omzuma attı. Benim kim olduğumu tanımadığını anladım. Çünkü eğilip şapkamın güneşliği altından yüzümü görmeye çalıştı. Sonra da şapkayı kaldırıp yüzümü görmek istedi. Beni tanımadığını anlayınca ben fırt diye elinin altından fırlayıp kaçtım. Hiç Balyoz Hakkı'dan kaçılır mı? Ben kaçıyorum, o kovalıyor. Nasıl olsa benim kim olduğumu tanımadığına göre şu üstümdeki paşa elbisesinden bir kurtulsam bir yere gizleneceğim. Ama paşa elbisesini kaçarken nasıl çıkarayım? Koridorun köşesini dönerken ilkin elimdeki paşa bastonunu fırlattım. Şaşkınlıktan bastonu ileri doğru fırlatacağım yerde geriye Balyoz Hakkı'ya doğru fırlatmaz mıyım? Baston Balyoz Hakkı'nın ayakları arasına dolanınca yüzbaşının yere kapaklandığını gürültüden ve gökgürler gibi sövmelerinden anladım. Bir yandan kaçıyorum, bir yandan soyunuyorum. Paşa şapkasını da başımdan çıkarıp attım. Hem kaçıyorum hem paşa ceketinin düğmelerini çözüyorum. Bir paşa ceketinde bu kadar çok düğme olabileceğini hiç düşünmemiştim. Oysa ceketi giyip iliklerken bu kadar çok düğme yoktu. Çözüyorum, çözüyorum, düğmeler bitmiyor. 40 düğmemi, 40.000 düğmemi artık ne kadarsa. Koğuşlardaki çocuklarda ne oluyor böyle, Balyoz Hakkı Paşa'yı neden kovalıyor diye meraka düşüp koğuş kapılarına yığılmış. Bize bakıyorlar. Sonradan arkadaşlar söyledi. Onlar beni gerçekten teftişe gelen paşa sanıyorlarmış.